げにく。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 18 Ekim 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Zafer Şahin'le birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmeler bugün ikinci konumuz. Polis Akademisi öğretim üyesi Doktor Öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz stüdyomuzda konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti 120 saatte temizlenecek. Barış Pınarı harekatı sürerken Ankara dün yoğun diplomasi trafiğine sahne oldu. Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmeler sonrasında PKK-YPG'li teröristlerin güvenli bölgeyi boşaltması için harekata 5 günlüğüne ara verilecek. Dün Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. İki liderin görüşmesi sonrası Erdoğan ve Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası toplantıya geçildi. Aynı saatlerde Rusya'nın Suriye özel temsilcisi de Beştepe'de görüşmeler yapıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye arasında 2 saat 40 dakika süren bu görüşmeden uzlaşma çıktı. Varılan uzlaşmayı Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrı ayrı kamuoyuna anlattı. Mutabakata göre PKK-YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekata 5 gün ara verilecek. Teröristlerin ağır silahları ve mevzileri imha edilecek. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'ye yönelik yaptırımları uygulamayacak. Bölge teröristlerden temizlenince harekat sona erecek. Yaptırımlar kalkacak diyor Hürriyet gazetesi. 4 saat 20 dakika sürdüğü toplantının habere konu olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Pence'i Beştepe'de ağırladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin de katıldığı görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan ve Pence'in başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmeler ise 2 saat 40 dakika sürdü. Görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki taraftan bakanlar ve danışmanlar da katıldı demiş Hürriyet gazetesi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında görüşmeleri değerlendirdi. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz sadece operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz. Müzakerelerde Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti, diyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Milliyet gazetesinin manşeti güvenli bölge anlaşması. Terör örgütü PKK-YPG 120 saat içinde çekilecek. Türkiye istediğini aldı. PKK-YPG güvenli bölgeden 5 gün içinde çekilecek. Ağır silahları toplanacak. Tüm mevzileri imha edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Pence arasında önce baş başa ardından heyetler arası toplam 4 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, iki ülkenin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge konusunda anlaşma sağladığını ilan etti. Pence'in Türkiye'nin hedeflerinin meşruiyetini kabul ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, 120 saat içinde PKK-YPG'nin bölgeden çekileceğini duyurdu. YPG'nin ağır silahlarının toplanacağını, mevzilerin imha edileceğini belirten Çavuşoğlu, terör örgütünün 120 saat içinde bölgeden çekilebilmesi için Barış Pınarı'na ara verileceğini söyledi. Çavuşoğlu, bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru unsur arasında olur dedi. Erdoğan'ın planlanan Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde bir değişiklik olmadığını belirten Çavuşoğlu, Membiç ve diğer konuların Erdoğan'ın Putin'le yapacağı görüşmede ele alınacağını söyledi. Sabah gazetesinin manşeti hem sahada hem masada kazandık. Barış Pınarı harekatıyla PKK-YPG terörünün belini kıran Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı müzakerelerde de istediğini aldı. Teröristler 5 gün içinde güvenli bölgeden çekilecek. Başkan Erdoğan'ın sınırımızda bir terör devletçi kurdurtmayacağız sözleriyle ifade ettiği kararlılık diplomasi alanında da sonuç verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Pence başkanlığındaki heyetle Ankara'da kritik bir müzakere süreci yürütüldü. İmzalanan 13 maddelik mutabakatta Türkiye'nin haklılığı teyit edildi. Terör örgütü PKK-PYD 120 saat içinde güvenli bölgeyi boşaltacak diyor Sabah gazetesi. Milat gazetesinin manşeti Barış Pınarı harekatına 5 günlük ara. Amerika Birleşik Devletleri teröristini çekecek demiş Milat gazetesi. Türkiye sınırlarını terörden arındırmak için büyük bir mücadele veriyor. Amerika Birleşik Devletleri heyetiyle yapılan 5 saatlik zirveden sonra Amerika Birleşik Devletleri desteklediği YPG'li teröristleri bölgeden çıkaracağını taahhüt etti. Münbiç'in durumu ise Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesine kaldı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti PKK'ya Esed kamuflajı. Barış Pınarı harekatıyla kurulacak güvenli bölgede bulunan Aynel Arap'da Kobani'de kamuflaj tiyatrosu. Terör örgütü PKK, Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için kenti Esed'e devrettiğini ilan etti. Ancak dün sokaklarda devriye gezen silahlı kişilerin rejim askerinin üniformasını giyen PKK-YPG'liler olduğu ortaya çıktı diyor Yeni Şafak gazetesinde. Yeni Birlik gazetesinin manşeti istediğimizi aldık. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. Amerika Birleşik Devletleri tarafı Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti. Buranın kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı demiş Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri anlaşmasının detayları bir başka başlık. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından 13 maddelik ortak açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için anlayışıyla NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder ifadeleri kullanıldı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmelerin ardından kamuoyuyla paylaşılan ortak açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anladığı belirtildi. Ortak açıklamada iki yakın NATO üyesi olan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlı olduğu bildirildi. Türkiye gazetesinin manşeti: Türkiye hem sahada hem de masada kazandı. Güvenli bölge için Amerika Birleşik Devletleri'ne 120 saat süre. Amerika Birleşik Devletleri YPG'yi çıkarma sözü verdi. Türkiye harekatı 5 gün askıya aldı. Terör örgütünün ağır silahları toplanacak, mevzileri yıkılacak. Amerika Birleşik Devletleri terörist PYD'ye yeni silah ve askeri yardım yapmayacak. Star gazetesinin manşeti: güvenli bölgede Türkiye zaferi. Erdoğan dik durdu, Batı diz çöktü. Amerika Birleşik Devletleri Ankara'nın güvenli bölge ve terör örgütü YPG-PKK'ya yönelik taleplerini kabul etti. Teröristler 120 saat içinde silahlarını bırakarak bölgeyi terk edecek. Akşam gazetesinin manşeti: ABD'ye 120 saat mühlet. Teröristlerinizi güvenli bölgeden çekin. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Pence'in Ankara ziyaretinden uzlaşı çıktı. Türkiye harekata ara verecek. Amerika Birleşik Devletleri 5 gün içinde YPG-PKK'yı 32 kilometrenin güneyine çekecek. Diriliş Postası bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Diriliş Postası'nın manşeti: evangelistlerden son umut turu. Trump'ın küstah mektubuna sahada cevap veren Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı durdurması için gelen derin Amerika'yı temsil eden evangelist heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna etmeye çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence tam 1 saat 40 dakika boyunca Erdoğan'a dil döktü diyor Diriliş Postası.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Abdülbaki Açıkgöz hattımızda bizi bekliyor. Abdülbaki Açıkgöz, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün resmi herhangi bir programı bulunmuyor, ancak dün akşam oldukça önemli bir toplantı gerçekleştirmişti Ankara'da ve Türkiye ile ABD bir mutabakata varmış ve güvenli bölgeden YPG'nin çekilmesini garanti etmişti Amerika Birleşik Devletleri. İşte bu çekilme sürecine ilişkin yine Türk Silahlı Kuvvetleri gözlemci olacak ve sahadan yine bugün itibariyle yeni bilgilerin gelmesini bekliyoruz. Tabii ki bu Amerika ve Türkiye arasında yapılan anlaşma gereği de tabii ki hem muhalefetten hem de hükümet kanadından gün içinde açıklamaların gelmesini bekliyoruz. Hem çekilme sürecine ilişkin hem de anlaşmayla ilgili açıklamaların gelmesi bekleniyor hem hükümetten hem de muhalefet kanadından diyebiliriz. Ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir ziyareti olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı öğleden sonra, öğle saatlerinde Mansur Yavaş'ın makamında ziyaret edecek. Büyükşehir Belediyesi'ne ilk kez gidecek Meral Akşener diyebiliriz. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir kabulü var. Süleyman Soylu, savaş mağduru boşnak anneleri kabul edecek bugün gün içerisinde. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de Orman Genel Müdürlüğü konferans salonunda girişimci kadın çiftçileri ödül törenine katılacak. Diğer taraftan bir başka bakanın daha programı var. Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Muharrem Kasapoğlu milli cimnastikçileri makamında kabul edilecek. Yargı başına baktığımızda da Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava sürecek bugün Ankara Adliyesi'nde. İkinci bir dava ise Kozmik Oda Kumpas davası. O da yine Ankara Adliyesi'nde görülmeye devam edecek. Yine 2020 bütçesi dün itibariyle Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. Onunla ilgili bugün gün içerisinde takvimin netleşmesini bekliyoruz. Bütçe görüşmeleri takviminin netleşmesini bekliyoruz. Ve en son olarak kültür sanat başlığında ise ünlü opera Aida'nın bugün Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. İlk kez Ankara'da sahnelenecek ve bugün onun Ankara'da son kostümlü provası yapılacak. Onu da yine takip ediyor olacağız merkez haberleri olarak. Ayrıntılar bu şekildeydi.
Abdülbaki Açık Göz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Dün çok önemli bir diplomasi trafiği vardı Ankara'da. Barış Pınarı Harekatı sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen heyetle Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme trafiği gerçekleştirdi ve bu 4 saat 20 dakikalık görüşme trafiğinin ardından uzlaşı çıktı. PKK-YPG'li teröristler güvenli bölgeyi 120 saatte temizlenecek teröristlerden deniliyor. Nasıl değerlendireceksiniz bu görüşmelerin sonuçlarını?
Şimdi siz gazete manşetlerini okurken ben Sabah gazetesinin manşetini çok beğendim. Aslında durumu özetliyor. Yani hem sahada hem masada kazandık. Gerçekten de işin özeti bu. Yani Türkiye tarihinin, Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüm noktalarından biriydi bu. Bizim orada zaten temel tezimiz şuydu. Terör örgütünün o bölgeden uzaklaşması, yani bizim için bir tehdit unsuru olmaktan çıkması. Bunu sağladık. Yani orada bakın, şimdi Barış Pınarı Harekatı başladığından beri 9 günde 1000'e yakın havan ve roket saldırısı gerçekleştirdi terör örgütü bulunduğu bölgelerden. Nereye? Akçakale'ye, yani bizim sınırlarımıza, yine birkaç yerleşim yerine daha. Dolayısıyla biz o hep istediğimiz, yıllardır savunduğumuz 32 kilometrelik güvenli bölge olayını bu uzlaşıyla gerçekleştirmiş durumdayız. Bu çok önemli. Yine şunu vurgulamak lazım. Burada biz başka ne istiyorduk? Yani Suriye'nin kuzeydoğusunun terörden temizlenmesi, burada bir güvenli bölge kurulması ve Suriyeli mültecilerin de buraya geri dönmesi. Ki Türkiye, yani bugün dünya üzerinde en çok sığınmacıya, mülteciye ev sahipliği yapan sanıyorum ilk 3 ülkeden biri, belki de birincisi. Sadece 3,5 milyon Suriyelinin varlığından bahsediyoruz. Üstelik bu Suriyelilerin de %17'si PKK'nın, orada işte kendisine YPG adını veren PKK'nın zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınan insanlar. Şimdi şu söyleniyor, bazı kulis bilgileri var. Amerikan heyetinin işte gün boyunca yapılan o bütün toplantılarda Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladığını ve bu kaygıların giderilmesi noktasında bazı sözler verdikleri bilgileri var. Bu bence çok önemli. Henüz her şey bitmiş değil, bunu da vurgulayalım. İşte 120 saat, yaklaşık 5 gün oluyor. Bu 5 gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği sözlerin tutulup tutulmayacağına bakacağız. Yani orada işte ateşkes falan söz konusu değil. Bizim oradaki tezimiz, Sayın Dışişleri Bakanı da açıkladı, şu an itibariyle bir ara verdik diyor. Bu bence çok önemli. Başka ne kazanımlar elde ettik? Aslında onları da vurgulamak lazım. Şimdi yıllardır şunu biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri oradaki bu terör örgütünü hem eğitti hem de donattı. Binlerce tır dolusu silah ve mühimmat onlara aktardı. Şimdi burada yapılan varılan uzlaşmaya baktığımız zaman 13 madde içerisinde şu da var. YPG terör örgütünün elindeki silahların toplanması, onların 32 kilometrelik güvenli bölge sınırlarının dışına çıkması ve bakın şimdi Türkiye bu kadar büyük bir alanı tek kurşun atmadan kontrol edecek. Bu çok önemli bir şey. Yani zaten operasyonu başlatmıştık ama en azından operasyonu devam ettirmek gibi bir durumumuz, bir zorunluluğumuz ortadan kalkmış durumda. Yani Türkiye'nin ısrarla savunduğu tezlerinin bu uzlaşmayla biz hayata geçtiğini görüyoruz. Yine bu sürecin bence çok önemli kazanımları da söz konusu. Eğer biz burada güvenli bölgeye, oluşturacağımız güvenli bölgeye bu ülkemizdeki Suriyelilerin de bahsedildiği gibi 1-2 milyonluk bir rakamdan bahsediliyor. Henüz netleşmiş değil ama çok önemli sayılar bunlar. Oraya onların naklini de sağlarsak hem bizim toprak bütünlüğümüzü orta vadede tehdit etmeye aday bir terör koridorunu sona erdirmiş oluyoruz. Ülkemizdeki Suriyelilerin çok önemli bir bölümünü bu bölgeye nakletmiş oluyoruz. Bu da çok önemli. Ve yine uzun vadede hani o plan neydi, meşhur plan? Akdeniz'e açılan bir terör koridoru. Amerika'nın başından beri istediği plan buydu. Bu sayede hem bu Barış Pınarı operasyonuyla bunu da boşa çıkartmış oluyoruz. Yani nereden bakarsanız bakın Türkiye adına gerçekten çok önemli bir kazanım. Zaten dün akşam saatlerinden itibaren bu görüşmeler bittikten, Pence ve Sayın Çavuşoğlu açıklamalarını yaptıktan sonra ABD kamuoyunda yaşanan tartışmalara bakıyorsunuz. Yine bu ülkede konumlanmış olan bu firari FETÖ'cülerin sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalara bakıyorsunuz. Hepsinde çok derin bir hayal kırıklığı görüyoruz. Onlar dün şunu umuyorlardı. Yani Türkiye ile Amerika'nın bir şekilde uzlaşamaması, anlaşamamasını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen kopmasını böyle bir hayal içerisindeydiler. Ki zaten o kadar enteresandır ki buradan ismini verip de reklamını yapmayalım. Bir firari FETÖ'cü, eski gazeteci sıfatıyla sosyal medyada şöyle bir paylaşım yaptı. Pence açıklama yaptıktan hemen sonra Senatör Graham henüz bir açıklama yapmadı, onu beklemek lazım diye. Yani artık ümitlerini bir senatöre bağlamış durumdalardı. Ama Graham da onları hayal kırıklığına uğrattı. Sanıyorum bir saat sonra bir açıklama yaptı. Trump'ın aldığı kararı desteklediğini ve Türkiye'ye uygulanmasını önerdikleri yaptırımlardan da vazgeçtiklerini ifade etti. Ha bir kazanımımız da tabii ki o oldu. Nedir işte Amerika her canı sıkıldığında Türkiye'yi bir şekilde yaptırımlarla tehdit ediyordu. Ama bu tehditlerin de ne kadar boş olduğunu bir şekilde bu uzlaşma gösterdi. Tabii şunu da vurgulamadan geçmeyelim. Eğer Türkiye tıpkı o gazete manşetinde, Sabah gazetesinin manşetinde olduğu gibi sahada olmasaydı, gücünü göstermeseydi, Mehmetçiğin canı kanı pahasına o mücadele verilmeseydi bugün biz bu noktaya gelemezdik. Yani bakın şu söyleniyordu. Bazı şeyleri maalesef çabuk unutuyoruz. Türkiye Fırat'ın doğusunda bayrak bile gösteremez deniliyordu. Ne oldu? Şimdi daha öncesini hatırlayın. Türkiye Afrin'e giremez diyorlardı. Onun bir öncesinde Türkiye Fırat Kalkanı'nı yapamaz diyorlardı. Biz 3 yılda üstelik de bir hain darbe girişiminden sonra yani Türk ordusunun ciddi bir şekilde hani şöyle söyleyelim gücünün azaldığı demeyelim ama sarsıldığı bir dönemde çünkü FETÖ'cü hainlerin ordudan tasfiyesinin hemen ardından 3 tane sınır ötesi operasyon gerçekleştiriyorsunuz. Fırat Kalkanı'nı yapıyorsunuz. Bu Akdeniz'e açılan terör koridoru projesine ilk darbeyi biz orada vurduk. Çok önemli bir harekattı. Arkasından terör örgütü için büyük önem taşıyan Afrin'i teröristlerden temizledik ki hem coğrafi şartlar hem iklim koşulları gereği aslında en zor operasyon olarak gösteriliyordu Afrin. Hatta yine bir firari FETÖ'cünün Türkiye Afrin'e kesinlikle giremez, girerse işte ben şöyle şöyle yaparım diye açıklamalarını hatırlıyoruz. Yani bir şekilde bize ne kadar hem içeriden hem dışarıdan yapamazsınız, edemezsiniz dediler. Amerika Birleşik Devletleri istemezse Türkiye şunu yapamaz, bunu yapamaz dediler. Ama ne oldu? Gelinen nokta itibariyle Türkiye bileğinin hakkıyla, alnının akıyla bu süreci çok başarılı bir şekilde yürüttü. Ve hem masada hem sahada kazanan taraf olarak ismini tarihe yazdırdı. Yani gelinen nokta bence çok olumludur. Hepimiz için gurur verici bir gelişmedir. Yani burada bakın, kendisini dünyanın süper gücü olarak konumlandıran bir ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri'nin 30 yıllık 40 yıllık makro planlarından birinin bertaraf edildiği bir dönemeç noktasındayız. Ve bunu başaran ülke de Türkiye.
Peki, bir ortak açıklama yapıldı toplantılar sonrası. Varılan mutabakatın ayrıntıları vardı bu açıklamada. Siz nasıl değerlendireceksiniz?
Yani şimdi orada zaten bu çerçevesini çizdiğimiz hususlar var. 13 maddelik bir ortak açıklama var orada. Tabii burada sürecin iyi izlenmesi gerekiyor. Yine orada şu çok önemli. Yani Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'da müttefik oldukları ve birbirlerini hedef alan tehditler karşısında ortak bir irade gösterecekleri de orada o metinde yer alıyor. Bence bu da çok önemli. Yine şunu vurgulamak lazım, metinde bu ifade yok ama bu süreçte bakın başka kazanımlarımız da oldu. Nedir? Şimdi Trump öyle itiraflarda bulundu ki gerçekten aslında sadece bizim açımızdan değil dünya için önemli itiraflardı. Bunlardan bir tanesi bizi ilgilendiren şunu söyledi. Hani sözde bir tehdit de o, kendi üslubunca, kendi seviyesiz üslubunca. Ne dedi? Ekonominizi mahvederim tıpkı geçen yıl yaptığım gibi. Şimdi 13 Ağustos 2018 tarihini hatırlayalım. Trump şöyle bir tweet atmıştı. Türk lirası güçlü dolarımız karşısında eriyecek. Yani doğrudan Türk ekonomisini hedef aldığını ilan etmişti. Şimdi hükümet bunu dile getirdiğinde, yani Türk ekonomisinin aslında kırılgan olmadığını, tersine son derece güçlü olduğunu ama bunun kur üzerinden ekonomiyi hedef alan bir operasyon olduğunu vurguladığında bazı çevreler bıyık altından gülüyorlardı. Şimdi Trump bu süreçte yaptığı bu açıklamayla Türk ekonomisini doğrudan hedef aldığını ifade etmiş oldu. Yine şu çok önemli, ben çok önemsiyorum. 10 Ekim tarihinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve YPG'nin, terör örgütü YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu ifade etti. Bu çok önemli çünkü uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK ile onun kolu olan YPG'yi birbirinden ayırmaya, dünyaya sanki YPG'yi işte özgürlük mücadelesi veren barışçıl bir oluşum olarak göstermeye çalışıyordu. Bizzat Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu süreçte bunu itiraf etti. Bu da bence çok önemliydi. Yine aynı şekilde Trump'ın bir açıklaması oldu. Irak'a yaptıkları müdahalenin, aslında orada kimyasal silahlar var diye yaptığımız müdahalenin bu gerekçenin altının boş olduğu ortaya çıktı dedi. Bu da önemliydi. Yani bir nevi Amerikan devletinin kendi içerisinde yarattığı çekişmelerin, yaşanan çekişmelerin Amerikan dış politikasının da aslında iflası olduğunu bu açıklamalar bence ortaya koydu. Yani şu an cumhuriyetçiler, demokratlar, Amerika'dan gelen haberlere bakıyoruz. Birbirlerine zaten ezeli rakipler ama bu uzlaşma sonrası kazanan tarafın Türkiye olduğunu, kaybedenin Amerika olduğunu çok yoğun bir şekilde gündeme getiriyorlar. Yani bu çok önemli. Maalesef bizde hala bu 13 maddelik uzlaşmanın aslında Amerika'ya verilmiş bir taviz olduğunu iddia eden, hani açık açık itiraf edemeseler bile bu yaşanan sevindirici gelişmeye üzülen bazı çevreler var. Yani onlara ben sadece Amerika'dan gelen haberlere bakmalarını tavsiye ediyorum. Yani hem cumhuriyetçiler hem demokratlar, bakın Brett McGurk diye bir adam var, Trump'ın IŞİD özel temsilcisi sıfatı taşıyordu. YPG'yi aslında kuran, oluşturan, büyüten adam diyebiliriz kendisine. Dün Trump'ı kınadı. Yine 2012 yılında cumhuriyetçilerin adayı olarak öne çıkan Barack Obama karşısında, Mitt Romney'di sanıyorum, Amerika'nın kırmızı çizgilerini ihlal ettiğini, YPG'yi yarı yolda bıraktığını iddia ediyor bu kişi. O da Trump'ı kınıyor. İsrail basında çıkan haberler var. Adamlar şunu tartışıyor. Ya Amerika'ya güvenerek hata mı ediyoruz? Bunlar yarın öbür gün bizi de yarı yolda bırakır mı diye. Şimdi baktığınız zaman bölgede bütün dengeleri değiştirmiş bu operasyon. Barış Pınarı operasyonu, harekatı. Bakıyorsunuz bütün ülkeler son 9 gün içerisinde yeni pozisyonlar aldılar. İşte Rusya öyle, Suriye öyle, İran öyle, Amerika öyle. Bunu sağlayan ne? Bunu sağlayan Türkiye'nin kararlı tavrı ve Mehmetçiğin fedakarca mücadelesi. Bir kez daha altını çizelim. Tarihi bir başarıdır bu. Cumhuriyet tarihinin bence en önemli gelişmelerinden biridir. Ha tabii ki bu süreci takip edeceğiz. Bu 120 saatte uzlaşmaya varılan 13 maddeden Amerika ne kadar sürede bunları yerine getirecek? Sözlerini tutacak mı? Buna bakmak lazım. Bakın Kıbrıs Barış Harekatı 1974'te 20 Temmuz günü başlıyor. 22 Temmuz günü sona eriyor. Şimdi şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya burada işte Türkiye YPG ile masaya oturdu. Böyle bir şey yok. Yani sorunun adını koyalım. YPG burada vekalet savaşı veren taşeron bir örgüttür. Yani burada bizim muhatabımız zaten Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Biz ABD ile çekişiyorduk. Hani başka bir ifade kullanabiliriz ama çekişiyorduk diyelim. Ve ABD ile masaya oturduk. Şimdi Kıbrıs Barış Harekatı'nda da biz oraya müdahaleyi yaptık. Kimle masaya oturduk? Kıbrıslı Rumlarla oturmadık. Yunanistan'la oturduk. İngiltere garantör ülkeydi. Bakıyorsunuz 2 gün içerisinde operasyonu o zaman durduruyorlar Kıbrıs Barış Harekatı'nı. Bir uzlaşıya varılıyor. Cenevre Konferansı'nda bu uzlaşının gerekleri yerine getirilmediği görülünce Türkiye ikinci harekatı başlatıyor. Hı hı. 74'te Ağustos'ta. O da 4 gün sürüyor. Yani umarız aynısı olmaz. Ben olacağı kanaatinde değilim. Ama bu 13 maddelik uzlaşının da Amerika'nın üzerine düşen yükümlülükleri süratle yerine getirmesini bekliyoruz şu anda. Orada Mehmetçik hazır, bekliyor. Zaten ne yapabileceğini de hem Amerika'ya hem dünyaya göstermiş bir ordumuz var. Herkes de her şeyin farkında. Ben bundan sonraki süreçte olumsuz bir gelişme yaşanmayacağı kanaatindeyim. Bu uzlaşıya Amerika'nın da uyacağı kanaatindeyim. Zaten Trump ve ekibinin yaptığı açıklamalara bakınca ne kadar sevindiklerini de görüyorsunuz. Onlar da bir şekilde kendi iç kamuoylarına çok önemli bir diplomatik zafere imza attıkları görüntüsünü vermeye çalışıyorlar. Bırakalım versinler. Bunda çok üzülecek, şaşırılacak bir durum söz konusu değil. Yani bakın bundan 3 yıl önceydi Almanya'da seçimler vardı. Merkel'in en önemli kozu kendi iç kamuoyuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir şekilde dize getireceğini, onu bir şekilde kendi istediği çizgiye çekeceği vaadinde bulunuyordu. Yani Türkiye onlar için o kadar önemli bir ülkeydi. Ya bir seçim malzemesi kozu haline getirilmişti. Şimdi bakıyorsunuz Trump kendi ülkesinde yaşadığı bir azil süreci söz konusu. Ciddi sıkıntılar yaşıyor. O da kendi iç kamuoyunu Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden bir şekilde gücünü takip etmeye, korumaya çalışıyor. Bu Türkiye'nin diplomatik anlamda ne kadar önemli adımlar attığının da bence bir göstergesi.
Peki, bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Polis Akademisi Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Levent Yılmaz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk
programımıza.
Yayına.
Teşekkür ediyoruz. Sizinle ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız ama tabii ki yaşadığımız gündemden ayrı düşünülemez evet. Ekonomide yaşanan gelişmeler. Biraz önce Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin'le de konuştuğumuz gibi, manşetlerden gördüğümüz gibi Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri üzere bir anlaşmaya vardı. YPG PKK terör örgütü 120 saat içerisinde bulunduğu yerden silahlarını bırakarak çekilecek bir güvenli bölge tesis edilmiş olacak böylelikle. Nasıl değerlendireceksiniz? Bunun ekonomiye yansımaları neler olabilir?
Şimdi tabii Türkiye aslına bakarsanız uzun yıllardan bu yana hem sahada hem masada kazandığı bir oyunu sergiledi dünyaya. Gerçekten burada Türkiye'nin harekata başlaması, harekatın planlanması, ondan sonraki süreç, o arada karşı karşıya kaldığı durumları yönetebilmesi, baktığınızda devlet aklının ve Türkiye'nin o geleneksel devlet zekasının nasıl işlediğini de gösterdi. Ve süreç boyunca da dikkat ederseniz ekonomik gelişmeleri takip ettiğinizde de ne kurda çok böyle radikal diyebileceğimiz hareketler oldu, ne iç piyasada sıkıntı yaratacak gelişmeler oldu ekonomi açısından. Tabii bir belirsizlik vardı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen yaptırım açıklamaları, daha sertlerinin geleceği, işte Trump'ın Türkiye ekonomisini yerle bir edebilirim, ederim, daha önce de yaptım gibi tweetlerine rağmen Türkiye iktidarını korudu. Aslına bakarsanız ekonominin geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşadığı o kur şokunun ardından aldığı önlemlerinde, önlem mekanizmalarında çalıştığını gördük. Bu açıdan bir stres testi yaşamış oldu Türkiye ekonomisi ve bundan da ben başarıyla çıktığını düşünüyorum. Şimdi buradaki önemli konu şu, ekonomiye yansıma konusu nasıl olacak? Şimdi açıkçası Türkiye'nin bu yaptırımlara ilişkin, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek yaptırımlara ilişkin, yaptırımların boyutuna ilişkin konuları biz çok konuşmadık. Çünkü askerimiz sahadaydı ve bizim için önemli olan Türkiye'nin oluşturduğu o güvenli bölgenin işte 20 mil, 32 kilometre ve o 440 kilometre sınır hattı boyunca oluşturulacak olan güvenli bölgenin, o belirlenmiş bölgenin oluşturulması önceliğiyle devam ettik ve toplumun genelinde de beklenti ordunun başarılı bir şekilde Türkiye'nin planladığı bu harekatı tamamlaması yönündeydi. Pek bu yaptırımlar konusunda aslında çok konuşmadık. Çünkü önceliğimiz başkaydı. Ama bugün itibariyle dün işte Amerikan Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo ve beraberindeki heyet ve işte Erdoğan liderliğindeki Türk heyetinin karşılıklı görüşmeleri, heyetler arası görüşmeler neticesinde ortaya çıkan uzlaşı neticesinde artık bu yaptırımlar konusunda da konuşmamız gereken yerler olduğu kesin ekonomik açıdan. Çünkü her seferinde, her sorun yaşanıldığında, sahada her anlaşmazlık çıktığında Amerika Birleşik Devletleri sadece bize değil, dünyanın geri kalanıyla da ilgili bu yaptırım kozunu sürekli masaya yatırıyor. O zaman ekonominin bu yaptırımlara ilişkin, olası yaptırımlara ilişkin hassasiyetlerinin ve yaptırımlar olması halinde A planı, B planı, C planı ne olması gerektiğinin artık masaya yatırılması gerekiyor. Tabii Türkiye başta Halkbank konusu olmak üzere bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı ama gördük ki karşımızdaki tırnak içerisindeki NATO müttefikimiz oyunu hiç kuralına göre oynayan bir müttefik değil. Uzun yıllardan beri bekletilen, hatta işte Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın bir süre cezaevinde kalıp çıktığı dosya birdenbire canlandı. Yani tam da harekat sırasına denk geldi. Tam da ekonomiyi mahvetme tweetlerine denk geldi. Birdenbire New York Güney Başsavcılığı bir iddianame hazırladı biliyorsunuz. Aslında önceki Hakan Atilla dosyasından çok farklı bir iddianame değil ama birden gündeme geldi. Şimdi bu ekonomi güvenliğinin sağlanması ve bundan sonrası için bu tarz konularda, yaptırım konularda Türkiye ekonomisinin minimum yara alması açısından Türkiye'nin ödevleri olduğu gerçeğini karşımıza çıkartıyor. Bunlara bakmamız lazım. Ama tabii bir de işin şu boyutu var. Açıkçası NATO antlaşmasının ilgili maddelerine ve ruhuna baktığınızda Türkiye'nin herhangi bir yaptırımı bırakın, yaptırım tehdidiyle bile karşı karşıya kalmaması gerekiyor. Çünkü NATO'nun ilgili maddeleri, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri, bu ekonomi konusuyla ilgili, ekonomik yaptırımlarla ilgili çok net ifadeler var. Örneğin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde ekonomi ifadesi 46 farklı yerde geçiyor. Ve ekonomik işbirliğinin arttırılması, antlaşmaya taraf olan, yani o sözleşmeye imza atmış ülkelerin birbirlerinin ekonomilerini desteklemeleri konusu 46 farklı yerde geçiyor ekonomi kelimesi. NATO antlaşmasının ruhuna bakıyorsunuz, o antlaşmaya imza koyan ülkelerin bırakın birbirlerine yaptırım uygulamayı, bunun tehdidinde dahi bulunamayacağı, yani kuvvet uygulamayı, yaptırım uygulamayı bırakın, bunun tehdidini bile gündeme getiremeyeceğini söylüyor. Hı hı. Dolayısıyla hani biz ekonomi tarafında karşı karşıya kaldığımız risk bizim eksikliklerimizden dolayı değil. Evet, gelişmekte olan ekonomi olarak halletmemiz gereken sorunlarımız var. Kabul. Gelişmekte olan ekonomilerin zorlandığı dönemler olur. Kabul. Ama özellikle geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşadığımız kur şoku dahil olmak üzere Trump'ın itirafları da, attığı tweetlerle karşımıza çıkan itirafları da bize gösteriyor ki biz bir NATO tehdidiyle, yani NATO müttefikimizin tehdidiyle baş başa kalmışız. Dolayısıyla bunları bertaraf edecek mekanizmaların artık hayata geçmesi lazım. Diplomatik kanalların, ekonomik kanalların hayata geçirilmesi lazım. Bundan sonrasında özellikle bu yaptırımlar konusunda benim çok dikkatimi çeken ama işte gündemin sıcaklığıyla pek konuşulmamış konulardan bir tanesi de şuydu. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın hazırladığı yaptırım paketinin içerisinde Enerji Bakanı ve Enerji Bakanlığı da vardı. Yani Türkiye'nin Suriye'ye yapmış olduğu sınır ötesi harekat kapsamında Enerji Bakanı ve Enerji Bakanlığı yaptırım listesini alındı. Hatta Enerji Bakanlığı'nın yaptırım listesini alınırken şöyle bir ifade var. Genel yaptırım 2 dosyası kapsamında Enerji Bakanlığı'nın kendisi, yani Bakan Bey'in kendisi, Enerji Bakanlığı, Enerji Bakanlığı'nın doğrudan veya dolaylı olarak yani sahip olduğu varlıklar, şirketler, işte BOTAŞ gibi, TPAO gibi şirketler, devamında hissesinin %50'sinden fazla olduğu şirketler ve Enerji Bakanlığı'nın bürokratlarının işte ilişkilendirebileceği diğer konular gibi böyle çok geniş bir enerji başlığı var. Şimdi şunu anlayabiliyorum. Sınır ötesi bir harekat var. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptırım listesine alınmasını hani NATO müttefiki olarak anlamıyorum da hani diyelim ki bir yaptırım uygulanabiliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın alınmasını anlarız ama Enerji Bakanlığı'nın bu yaptırım listesinde ne işi var sorusunu bizim kendimize sorup bunu çok iyi çalışmamız gerekiyor. Acaba Enerji Bakanlığı'nın Suriye'ye yönelik bir sınır ötesi operasyon kapsamında yaptırım listesinin alınmasının sebebi şu olabilir mi? Yani Türkiye'nin güvenli bölgeye oluşturmaya çalıştığı koridorda biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri terör örgütleri üzerinden bir devlet yapısı oluşturmaya çalıştı. Ve bunun bir ucu Musul Kerkük gibi Irak petrolleri, bir ucu da Doğu Akdeniz. Şu anda bizim çok tartıştığımız rezervlerin münhasır ekonomik bölge tartışmaları içerisinde kime ait olacağının tartışıldığı bir bölge var. Yani bir ucu Doğu Akdeniz, bir ucu Orta Doğu petrollerinin en önemli kısımları Musul Kerkük hattı. Şimdi bu mu acaba Amerika'nın arkada sakladığı plan? Yani DEAŞ'la mücadele diye o gözlerin içine soka soka anlatılan konu aslında bir şey mi? Perdeleme operasyonu mu? Çünkü bunu görmediğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini bundan sonrası için kestirme şansımız yok. Türkiye'nin bunu gördüğünü biliyoruz. Yani Türk Devlet Aklı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilgili kurumların bunu gördüğünü biliyoruz. Ama bizim bunun sosyal olarak farkındalığını da çok iyi anlamamız lazım. Enerji Bakanlığı'nın yaptırım listesinin içerisinde olması konusu çok dikkatle incelenmesi gereken bir konu. Neden önemli? Türkiye net enerji ithalatçısı. Amerika'dan da milyarlarca dolarlık doğalgaz alıyoruz. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini yakından ilgilendiren bir konu. Eğer biz Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sıkıntıya sokacak bir yaptırımla karşı karşıya kalırsak, her ne kadar Hazine Bakanlığı açıklamış olduğu, yani Amerikan Hazine Bakanlığı açıklamış olduğu yaptırım listesinde işte biz Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarını karşılamasında sorun yaşamayacak yetkileri ve izinleri ilgili kuruluşlara veririz dese de, hani bir sonraki aşamada o izinleri de yaptırım listesine alabilir. Biz Türkiye'nin enerji arz güvenliği noktasında sıkıntı yaşayacağımız bir dönemle de karşı karşıya kalabilirdik. Bu risk de hala devam ediyor olabilir. Şu anda hani 120 saat içinde YPG, işte PKK, SDG çekilecek. Uzlaşı bunu gösteriyor ama sahadaki pratiği de takip etmemiz lazım. Bu açıdan ekonominin bundan sonrası için çok dikkatli olmamız gereken bir süreç var. Enerji tarafında özellikle yenilenebilir enerji kapsamında çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Alternatif enerji kaynakları konusunda çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Yani o enerjide kendi kendine yetme oranımızı, yani tamamen kendimizin karşılaması mümkün değil ama o oranı artırmamız gereken bir süreç var. Dünkü uzlaşım metninin kritik taraflarından bir tanesi de şuydu aslında. Yaptırımların, hani mevcut yaptırımların çekilme tamamlanır tamamlanmaz. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri harekatı çekilmeden sonra sonlandıracağı zaten uzlaşıda karara bağlanmış. Mevcut yaptırımların da kaldırılacağı konusu. Bu algısal olarak önemli. Zaten ilk yaptırım paketinde işte çeliğe yeniden %50 vergi uygulanması, daha önce konuşulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi görüşmelerinin askıya alınması, bunlar Türkiye ekonomisini teknik olarak etkileyecek yaptırımlar değildi. Sadece algısal boyutu vardı. Zaten bizim toplam Amerika Birleşik Devletleri'ne 1 milyar dolar civarında çelik ihracatımız vardı. Önceki vergi düzenlemesi kapsamında o %78 oranında azalmıştı. Yani bizim 200-220 milyon dolarlık bir çelik ihracatımız kalmıştı. O da diğer ülkelere ihracatın kaydırılarak çözülebileceği, yani yönetilebilir bir sorun olmuştu bizim için. Zaten bu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi konusunu sizinle de konuşmuştuk hatırlarsanız. Evet. Bu son derece dikkat edilmesi gereken bir konuydu. Çünkü hala hazırda bizim Amerika Birleşik Devletleri ile dış ticaretimiz 20 milyar dolar seviyelerinde. 2018 rakamını söylüyorum. Burada da 4 milyar dolar açık veriyoruz. Ve tıpkı 46-47'de olduğu gibi o işte Truman doktrini ve Marshall planı kapsamında birdenbire Türkiye ile Amerikan ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkartacak projeler, iki ülkenin ürettiği ürünlerin niteliklerine bakıldığında Türkiye'nin yeni bir sanayisizleşme sorununu ortaya çıkartabilirdi. Cari açığına negatif etki yaratabilirdi. O da çok etkileyen bir yaptırım başlığı değildi. Ama algısal olarak bir müttefikin öbür bir müttefiki, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların piyasalar üzerinde bir soru işareti yarattığını da kabul etmemiz gerekir. İşte bunların da kalkıyor olması son derece önemli. Zaten dün antlaşmanın, pardon uzlaşının diyelim, açıklanmaya başlamasıyla beraber dolar TL'de hızlı bir geri çekilme gördük. Yani 89-90, yani 5.89-5.90'larda olan dolar TL hızlı bir şekilde 5.81'lere, 82'lere geriledi. Bu da zaten piyasaların buna verdiği olumlu tepkiyi gösteren en önemli konulardan bir tanesiydi. Ve işte bu 120 saat çok önemli. Bu 120 saat içerisinde ki bu terör örgütünün yöneticilerinden mazlum bir televizyon kanalına bağlanarak, yani yabancı bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak evet çekiliyoruz açıklaması da yaptı dün. Yani şu anda her şey Türkiye'nin masada da bu işi kazandığını gösteriyor ve açıkçası Amerikan medyasını, Amerika'daki işte karar vericilerin önemli bir kısmını, senatörleri falan da takip ettiğinizde şunu da görüyorsunuz. Yani Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden istediği her şeyi aldığını, bütün tezlerini kabul ettirdiğini, bütün argümanlarını kabul ettirdiğini, bu bizim ifadelerimiz değil. Örneğin işte bu bütün Suriye konusunu dünyanın başına bela eden McGurk'ün açıklamaları bu, biliyorsunuz. O çok tepkili dünkü görüşmeye. Rothschild'den çok enteresan, David Rothschild çok enteresan bir tweet attı. Erdoğan Trump'ı dize getirdi diyor. Yani olayın dışarıdaki yansıması da bizim bizim gördüğümüz gibi, yani Türkiye'nin bütün tezlerini kabul ettirdiğini ve bundan sonrası için de kararlılığını gösteren bir algı oluşmuş durumda. Gerçek de bu zaten. İşte bunları üst üste koyduğunuzda ben bundan sonraki süreçte Türkiye ekonomisinin o bir süreden bu yana devam eden o hızlı toparlanması, biliyorsunuz IMF hafta içinde bir değerlendirme yaptı. Türkiye'nin negatif büyümeden pozitif büyümeye geçeceğini 2019 yılı için tahminini güncelledi. Ve biz her zaman IMF tahminlerinden daha iyi performans sergilemişizdir. 2019'da da yeniden büyümeye başlayan bir Türkiye olacak. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda ekonomi tarafında yavaş yavaş fırsatların doğduğu, yeniden toparlanmanın sinyallerinin geldiği bir dönem var. Bu da bir süre sonra yeniden işsizlik rakamlarının aşağı yönlü revize olmasında bize yardımcı olacaktır.
Peki şimdi tabii önemli ziyaretler söz konusu. 22 Ekim'de Rusya'ya gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu görüşmelerin aslında bir başka başlığı İdlib, Membiç orada evet. Görüşülecek. Bir de önümüzdeki ayın Kasım'ın 13'ünde bir Amerika ziyareti söz konusu. Bu ziyaretler, bu trafik ekonomiye nasıl yansır?
Şimdi tabii bu 120 saat çok tesadüfi bir seçilmiş zaman dilimi değil. Biliyorsunuz ayın 22'sinde Sayın Erdoğan'la Putin'in Soçi'de yapacağı görüşmenin takvimi önceden belliydi. Ve o 120 saatlik zaman dilimi de Erdoğan Soçi'ye gitmeden bitecek bir zaman dilimi. Dolayısıyla bu 120 saat içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin uzlaşıda imza altına aldığı taahhütleri yerine gelmezse ve YPG'ye bunları yerine getirtmezse eğer, Erdoğan'ın Soçi dosyaları daha farklı olacak. Yerine gelirse daha farklı olacak. Dolayısıyla o 120 saat tesadüf değil. Yani bunu görebiliyoruz. Münbiç konusu son derece önemli. Orada işte bu Aynel Arap konusu son derece önemli. Kobani diye hani son dönemde çok konuşuldu ama oranın gerçek adı Aynel Arap'tır. Kobani biraz daha böyle YPG'nin oraları terörize ettikten sonra algısal olarak kullandığı bir ifade. Oranın adı Aynel Arap'tır. Aynel Arap ve Münbiç konusu önemli. İdlib konusu önemli. Çünkü buradan Türkiye'nin sınır ötesi harekatı başlatmasıyla beraber terör örgütü çekildi biliyorsunuz. Rus askerleri ve rejim askerleri oralara yerleşti. Dolayısıyla bu yerleşme kapsamında da buraların da terörden arındırılması konusunda artık Rusya ile görüşeceğiz. Dün Pence de söyledi bunu, Sayın Çavuşoğlu da söyledi. Bu da gayet doğal bir süreç. 13 Kasım'daki Amerika ziyareti, planlanan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti, yani Trump'la görüşmesi konusu ise bu 120, bana kalırsa bu 120 saatin sonuna bağlı. Yani dünkü atmosfer, işte Pence'in açıklamaları, Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamaları, Pompeo'nun açıklamaları, 13 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya gider. Dünkü açıklamalar onu gösteriyor. Ama bu 120 saat içerisinde bu uzlaşıdaki, bu 13 maddelik uzlaşıdaki yerine gerçekleşme, yani o uzlaşı metnindeki taahhütlerin yerine getirilmesi konusuna göre de bu ziyaret askıya da alınabilir. Tamamen de kalkabilir. Çünkü sonuç itibariyle evet, Türkiye dün masada inanılmaz bir başarı elde etti. Sahadaki başarısı bunda son derece etkiliydi. Ama uzlaşının pratikteki karşılığı da 13 Kasım görüşmesini açıkçası etkileyecektir. Çünkü orta yerde bir de saçma sapan bir mektup var biliyorsunuz. Evet. Konuşulan, yani son derece seviyesiz ve Türkiye'nin asla inmediği bir seviye. İnmemesi gerektiği de bir seviyeydi. Türk diplomasisi de o sorunu da gerçekten çok iyi yönetti. O var. Sahadaki gelişmeler nasıl olacak onu göreceğiz. 120 saatlik bir süre var. 13 maddelik taahhütler var. Onların hepsini toparladığımızda 13 Kasım'daki görüşmenin olup olmadığına karar vereceğiz. Eğer bu taahhütler yerine getirilir de 13 Kasım görüşmesi olursa da, görüşmenin de içeriği 3 aşağı 5 yukarı şöyle olacak. Amerikan Başkanı Trump dün akşam yaptığı gibi Erdoğan'a ve Türkiye'ye övgüler yağdıracak. DEAŞ'la mücadeledeki başarısını defalarca dile getirecek ki bu zaten bizim bildiğimiz bir şey. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek ordu Türk ordusu. DEAŞ'la mücadelede başarı kazanan tek ordu Türk ordusu sahada fiziki olarak. Biliyorsunuz Zeytin Dalı kapsamında ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3000 küsür DEAŞ'lıyı biz imha ettik. Dolayısıyla bunlar gündeme gelecek ve işte işbirliği, iki ülkenin NATO müttefikliği falan vurgulanacak. Hani bu tarz görüşmelerin şeyi, hani dışarıya yansıyan, ama içerikte ne olacak derseniz, yani görünenin dışında içerikte ne olacak derseniz, açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Orta Doğu'dan asker çekme konusu Amerikan iç siyasetini çok yakından ilgilendiren bir konu. Amerikan başkanının koltuğunu bile tehdit edebilecek nitelikte bir konu. Hemen o Lindsey Graham gibi senatörlerin bile radikalleşebildiği bir konu. Amerikan iç siyasetini etkileri de olacak. Dolayısıyla Türkiye şu anda sınır ötesi operasyonla bir taşla birkaç kuşu vurabilme noktasına geldi. Bir, sahada istediğini aldı. Belirlediği güvenli bölgeyi oluşturuyor. İki, Amerikan askerlerinin bölgeden çıkmasını, terör örgütlerinin bölgeden çıkmasını sağlıyor. Üç, Amerika Birleşik Devletleri'ni masaya oturttu. Amerikan Başkan Yardımcısı buraya geldi. 4 saatlik görüşme neticesinde istediklerini aldı. 5. Amerikan iç siyasetini belirleme noktasına geldi. Türkiye'nin bundan sonra atacağı adımlar Amerikan Başkanı'nın koltuğuna etki edebilecek büyüklükte. Şimdi bu Türkiye'nin stratejik zekasını da gösteren bir nokta. Onun için ekonomi tarafında bu gücü de Türkiye kullanacaktır. Ben hatta bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye olan ekonomik ilgisinin de üst düzeyde artacağını öngören taraftayım.
Peki, umarız olumlu gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısıyla Sakarya, Bilecik, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Muş, Ağrı, Erzurum çevreleri, Bursa'nın doğu ilçeleri, Kayseri'nin doğu ilçeleri ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara az bulutlu 22, İstanbul az bulutlu 22, İzmir az bulutlu 25, Erzurum az bulutlu 20. Amsterdam yağmurlu 15, Atina az bulutlu 25, Bağdat sıcak 37, Berlin az bulutlu 19, Kiev az bulutlu 19, Lefkoşa az bulutlu 29, Londra az bulutlu 15, Madrid sağanak yağışlı 19, Mekke sıcak 40, Moskova yağmurlu 13, New York az bulutlu 16, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Pekin az bulutlu 18, Roma az bulutlu 22, Saraybosna az bulutlu 23, Viyana az bulutlu 14 ve Zürih sağanak yağışlı 17 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz bir hafta boyu yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 14-18 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle: Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesine ilişkin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'nde geniş yankı uyandırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump anlaşmadan duyduğu memnuniyeti Teksas'ta dile getirdi. Donald Trump, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Aramızda bir sorun olmamasından memnunum. Çünkü o büyük bir lider," dedi. ABD Başkanı Donald Trump, yaptırımlara gerek olmayacağını çünkü Türkiye'nin gerekeni yaptığını söyledi. Ankara'nın Barış Pınarı Harekatı'na 5 günlüğüne ara verdiğini hatırlatan Donald Trump, bu 5 gün içerisinde Kürtler ve diğerleri güvenli bölgenin dışına çıkabilirler. Bu güvenli bölgeyi Türkiye'de istiyor şeklinde konuştu. Türkiye'nin doğru olanı yaptığını belirten Donald Trump, Türkiye'nin büyük bir askeri gücü var. Bizim dostumuz, komşumuz ve NATO üyesi şeklinde konuştu. Donald Trump, varılan anlaşmanın geleneksel yöntemlerle değil, ancak sıra dışı yöntemlerle mümkün olabildiğini savundu ve şunları söyledi: Cumhurbaşkanı Erdoğan çok zeki biri. Kendisi de bu anlaşmanın uygulanmasını istiyor. Kendi halkının güvenliğini istiyor. Bu bölgeden Türkiye'ye yönelik birçok kötü şey yapıldı. Türkiye'de birçok insan öldürüldü. Bu hiç adil değil. Kimse bundan bahsetmiyor. O yüzden bu anlaşma Kürtler için de, Türkiye için de, herkes için de iyi bir şey şeklinde konuştu. Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek ay Washington'a geleceğini ifade ederek, "O bir lider. Birçok kişi bu kararı veremezdi ama o bir lider ve bu kararı verdi. O çok zeki biri ve bu karar Türk halkı için iyi bir karar," dedi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma Amerikan basınında da geniş yer buldu. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde milletvekilleri ve senatörlerle dış politika uzmanları anlaşmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istediği her şeyi verdiği görüşünde.
Birçok yorumcu Türkiye'nin güvenli bölge konusunda istediğini elde ettiğini belirtiyor. Operasyona ara verilmesi kararına temkinli yaklaşan Amerikan basını bunun kalıcı bir adım olmadığını hatırlatıyor ve 5 günün ardından devam edip etmeyeceğini de tartışıyor. New York Times gazetesi anlaşmaya ilişkin Türkiye'nin Donald Trump'a karşı zafere manşetini kullandı. Makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediğini elde ettiği ifade edildi. Çok sayıda Cumhuriyetçi senatörün ise Trump'ı eleştirdikleri belirtildi. Washington Post gazetesi ise Türkiye Suriye'nin içine doğru yürüyüşünü askıya alacak ateşkesi kabul etti ifadesini kullandı. Haberde mutabakatın şartlarına yer verildi ve söz konusu şartların Türkiye'nin istediğini aldığı anlamına geldiği belirtildi. Trump yönetiminin çekilme kararının Türkiye'nin Suriye'deki amaçlarını geçerli kıldığı da haberde yer aldı. Haberde Türk ordusunun çekilmeyeceği ve bu bölgeyi kontrol etmeyi sürdüreceği, Trump yönetiminin çekilme kararının Türkiye'nin Suriye'deki amaçlarını geçerli kıldığı da belirtildi. Gazete hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'nin anlaşmaya tepki gösterdiğini de belirtti. Türkiye'nin istediğini aldığı değerlendirmesini yapan bir diğer gazete de Los Angeles Times'tı. Gazete Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini kontrol etmesini öngören anlaşmayı kabul ettiğini yazdı. Bölgenin kağıt üzerinde Suriye toprağı sayıldı ancak orada fiili olarak Türk ordusunun yer alacağına dikkat çekildi. Amerikan Kongresi'nde birçok siyasetçi ise anlaşmayla Türkiye'ye büyük taviz verildiği görüşünde. Söz konusu siyasetçiler, ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye demokratik güçleriyle ortaklığa devam edilmesi gerektiğini savunuyor. Cumhuriyetçi Parti'den bazı senatör ve milletvekilleri ise Türkiye'nin NATO'nun 70 yıllık müttefiki olduğunu hatırlatıyor ve sahada Suriye demokratik güçleriyle ortaklığa devam edilmesi ama aynı zamanda Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının da dikkate alınması gerektiği görüşünü belirtiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Evet, haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız sizinle. Hafta boyu Barış Pınarı Harekatı'nı konuştuk. Dün ise çok önemli diplomatik gelişmeler oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı yanlarındaki heyetle birlikte Ankara'daydılar. 4 saatin üzerinde süren görüşmeler sonunda Amerika ve Türkiye arasında bir anlaşma sağlandı. 120 saat içerisinde YPG bölgeden çekilecek denildi. 13 maddelikte bir mutabakat açıklandı. Şimdi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek. Orada da önemli görüşmeler yapılacak. Sahadaki duruma baktığımızda ve gelinen son duruma baktığımızda Rusya'nın bakış açısı ve durumu nedir? Oradan başlayalım.
Evet. Şimdi tabii bu anlaşmayla birlikte iki faktör ortaya çıkıyor Arzu Türk'ten. Şimdi ABD bir anlaşma yaptı işte sizin söylediğiniz gibi. Dün yapıldı bu anlaşma ama sanki bir önceki gün O'Brien'in Türkiye'ye gelişinde Trump'ın mektubuyla birlikte bu anlaşmanın neyi içerdiği bir şekilde Türk yetkililere bildirildi. Bir de bu son biliyorsunuz basına da düştü o Trump'ın mektubu. Evet. İşte büyük de bir şok. Evet, nasıl böyle evet. Bir mektup olur.
9 Ekim tarihli bir evet. Mektup.
Ama o mektubun Ekim'de bir de PKK, PYD'nin yöneticisi, terör örgütü üyesi Mazlum Kobani'nin mektubu da var. Trump'a yazmış olduğu mektup da var. O ek de var ama galiba o eki açıklamadılar henüz. Onu herhalde zamanla o da basına düşecektir. Bu anlaşma öncesinde biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü ve yüz yüze görüşme konusunda mutabık kalmışlardı ve bir gün öncesinde de 22'sinde görüşeceği belli oldu bu görüşmeden önce. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri kendince şöyle bir strateji uygulamış gibi gözüküyor. Yani Türkiye o kadar artık yolun sonuna geldi ki ve siz eğer bizimle bir yol yürümüyorsanız ben tek başıma bu yolu yürüyeceğim diye Barış Pınarı harekatına başladı. ABD şöyle düşündü. Yani Türkiye içeri girdikçe işte birçok sivil ölecek. Türkiye'den işte birçok kayıp olacak ve kendiliğinden bir uluslararası kamuoyu baskısıyla da birlikte Türkiye kendiliğinden yola gelecek diye düşündü. Ama böyle olmadı. Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri tabi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda bir şekilde tecrübe etmesinin de etkisi olabilir bunda. Yani sivillere zarar vermeden önemli bir harekat gerçekleştiriyordu ve hızlı bir şekilde aslında beklenildiğinden çok daha hızlı ilerleme kaydedilmişti. Ve ABD içerisinde bu iç politikada Trump'ı zorlayacak bir etken haline geldi. Yani Trump'a karşı ne bileyim tasarılar sunulması, işte bir karmaşa temsilciler meclisi başta olmak üzere senatöde karmaşa olması 2020 için Trump için bir çözüm daha bulma stratejisini ortaya koydu. Tabii Amerika açısından iki yol vardı. Ya böyle bir anlaşmayla gelecekti Türkiye'ye ya da Türkiye'nin 22 Ekim'de Rusya ile birlikte tamamıyla Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli alan oluşturma konusundaki anlaşmasını kabul edecekti. Şimdi ABD aslında kendince stratejik bir hamle yaptı. Türkiye'yi tamamıyla Rusya'ya bırakmamak, Rusya'yla işte bölgede bir işbirliği yapmasını engelleyebilmek ya da kendisini ekarte edecek bir anlaşmaya mahal vermemek adına biraz aceleci davrandı. Elini çabuk tuttu diyebiliriz Arzu Tüktuğan. Yani böyle bir anlaşmayla geleceği belli zaten. Sayın Cumhurbaşkanı onun öncesinde şartlarını belirlemişti. Ben tek bir anlaşma kabul ederim. Ateşkes diye bir şey olamaz. Yani biz sonuçta karşımızdaki bir terör örgütüdür. Bir devletle savaşmıyoruz biz, bir terör örgütüyle savaşıyoruz. Eğer güvenli bölge dışına çıkarlarsa 30-32 kilometre bazen işte 30 bazen 32 kilometreye çıkıyor M4 karayolu dolayısıyla. Çıkarlarsa bizim için bu harekatı durdurmak söz konusu olabilir. Yani daha heyet gelmedi, Amerika Birleşik Devletleri heyeti gelmeden. Böyle bir durum dile getirdi Sayın Cumhurbaşkanı. ABD heyeti geldiğinde de O'Brien'in yapmış olduğu görüşmelerde buna benzer ABD'nin teklifini sunduğunu biz biliyoruz. Ve Pence işte Başkan Yardımcısı Pompeo yine Dışişleri Bakanı. Anlaşmak çok zor olmadı aslında. Yani bu, madem Amerika Birleşik Devletleri böyle bir anlaşmayı kabul edecekti, niye daha önceden bu harekatın başlamasına neden oldu? Bir de onu düşünmek lazım. Yani niye, neden? Biz daha önce de çekilin, güvenli bölgeyi hani Türkiye'ye verin, biz de başlamayalım diyorduk. Ama başladık, şimdi başladıktan sonra ve demek ki bir şey görmek istiyor. Burada Trump'ın yapmış olduğu açıklamalara da bakacak olursak, Trump ne dedi? Biz dedi DAEŞ'le mücadele ederken evet bunlar dedi bu PKK'lılar bize yardımcı oldular. Büyük de fayda sağladılar ama biz bunlara çok para verdik. Çok da silah verdik. Gördük ki bizsiz çok da işe yaramıyorlarmış dedi. Yani bizim yardımımız olmadan bunların bir etkisi yokmuş dedi. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile PKK-PYD terör örgütü arasındaki bu mücadelede PKK-PYD'yi de izleme fırsatı buldu. Yani bakalım. Yani ne yapıyor düzenli borduya karşı bunlar ne yapıyor? Hadi Afrin'de burası bizim sahamız değildi. İşte çok dağlık, Türkiye küçük bir alanda bizi sıkıştırdı dedi. Acaba kendi güya sözde kendi alanlarında düz bir arazide 340 kilometre tünel açmışsın. Tel Abyad'la Resulayn arasında 90 kilometre tünel açmışsın. Toplamında sınırda 340 kilometre böyle fare deliği gibi tüneller açmışsın. Hı hı. Yani ABD bunu da görmek istedi. Yani o tünellere de ABD çok yatırım yaptı. Çok para verdi. Çok teşhisat verdi. Ama sonuç itibariyle gördü ki bunlardan bir yol olmaz. Yani ha bunu niye Türkiye ile görmek istedi? Onu da aslında Arzu Tutan söylemek lazım. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri PKK-PYD'yi başka güçler için de eğitiyordu. Evet. Acaba İran için mi eğitiyordu? Acaba Irak için mi eğitiyordu? Acaba daha sonra Lübnan'a kadar gidecek bir harekat için mi eğitiyordu? Bunu da düşünmek lazım. Ama bir şey için yatırım yapıyorlar. Yani bu PKK-PYD'ye binlerce işte tır silah vermeleri, eğitmeleri, bunları aylık maaşla işte beslemeleri sadece DAEŞ için olamaz. Bu mümkün değil. Yani zaten DAEŞ bitti diyor. Yani bu anlamda. Tabii burada Rusya'ya bakmak lazım. Harekat devam ederken Rusya, ABD orada da bir hamle yaptı. Membiş'ten çok hızlı bir şekilde, ani bir şekilde çekildi ve boşalttı bölgeleri. O boşalttığı bölgelere de Membiş bölgesinde zaten Rusların karakolu vardı, polis güçleri vardı. Ve onlar Membiş'e girmiş oldular. Onların girmesiyle birlikte de Suriye rejimi de kendi bayrağını Membiş'e çekmiş oldu. Ve Membiş sonrasında Aynel Arap dediğimiz ya da Kobani olarak işte basında sık sık dile getirilen ama asıl ismi Aynel Arap olan bölgeye yine Suriye rejimi kuvvetleri girmiş oldu. Kamışlı'da yine baktığımız zaman Kamışlı havaalanının kontrolü Suriye rejiminin elinde. Ve orada da Rus askerleri var. Rus polis gücü var Kamışlı'da. Şimdi burada Türkiye ile ABD arasındaki anlaşma var tamam ama bir taraftan da Kamışlı'da Rus askeri var, Suriye rejimi var. İşte Aynel Arap'a Suriye rejimi girdi, PKK-PYD ile yaptıkları anlaşmaya göre PKK-PYD onlara devretti orayı. Yine Membiş'te ABD'nin ani çekilmesiyle birlikte Suriye rejimi girdi. İşte Rus askerleri devriye atıyor. Bu Aynel Arap'la Membiş'i birbirine bağlıyor ve Türkiye açısından çok önemli. Karakozak Köprüsü dediğimiz yani Süleyman Şah Türbesi'nin de gidilen köprüyü onlar denetim altında tutuyor Rus askerleri. Şimdi o zaman ABD arasındaki anlaşma bu bölgeyi nasıl etkileyecek? Yani biz Ruslarla nasıl bir anlaşmaya varabiliriz? Çünkü denge şu anda Ruslarla da görüşmeyi zorunlu kılıyor. Yani bunun aslında ihtimalleri arasında şöyle düşünüyoruz. Düşünüyorum ben şahsen. Şimdi Aynel Arap PKK göstermelik olarak Suriye rejimine devretti. Değil mi? Eğer o zaman biz şeyle Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmışsak bu göstermelik devirleri bunlar geri alacak. Yani Aynel Arap'ta Suriye rejimi zaten 15-20 asker gönderiyor sırf göstermelik olsun. Geri alacak. Geriye Membiş kalıyor. Membiş'i de o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi halledecek. Yani madem böyle bir hareket yaparak Suriye rejimininle PKK'nın anlaşmasına neden oldu, o zaman Amerika Birleşik Devletleri Membiş'i bir yıldır Türkiye'yi oyalayarak bu hale getirdiyse bunun geri dönüşünde yine ABD'nin yapması gerekiyor. Yani bizi Rusya ile karşı karşıya getirip bunu bir anlaşmazlık konusu haline getirmek gerçekten ABD açısından da büyük riskler içeriyor. Onu da dile getirmek lazım. Şimdi 22 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti Soçi'ye gidecekler ve görüşecekler. Zaten Rusya'dan Kremlin'den yapılan açıklamada bu bir güvenlik toplantısıdır denildi. Evet. Yani Irak'ta güvenliği Suriye'de güvenliği nasıl sağlayabiliriz? Biz Türkiye ile bunu ele alacağız. Ve bu güvenliği sağlamak derken o zaman sadece Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik bunun içine girmiyor. Hı hı. O zaman Rusya İdlib'i de gündeme getirecek. İdlib'deki Heyet-i Tahrir-i Şam'ı da gündeme getirecek demektir. Çünkü Rusya bu konuda özellikle Heyet-i Tahrir-i Şam'ın bertaraf edilmesi konusunda çok büyük çaba sarf ediyor. İşte geçen hafta, bu hafta daha doğrusu Sayın Putin'in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti vardı ve bundan çok memnun kaldı Rusya. Şimdi orada ekonomik anlamda hani ticari işte kültürel anlamda falan anlaşmalar yapıldı ama gözden kaçmaması gereken bir diğer anlaşma ise biliyorsunuz Suriye'de bu mücadele başladığı zaman bu Heyet Tahrir-i Şam dediğimiz işte bir kısım El-Kaide bağlantılı örgütler maddi kaynağını nereden alıyordu? Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ele alıyorlardı. Hala da onlardan destek alıyorlar. O zaman Rusya İdlib'deki HTŞ 10-11 bin kişilik yabancı silahlı güç. Bunların maddi kaynağını kesmek için Suudi Arabistan üzerinden, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bir diplomasi yürütüyor ve o İdlib'deki bu kısmı etkisiz hale getirmek istiyor. Şimdi Türkiye Rusya ile olan görüşmelerde şunu savunuyordu, şunu söylüyordu. Diyordu ki bakın İdlib'de çok yoğun bir nüfus var. Milyonlarca kişi, 2-3 milyon insan var. Ve bunlar Esed'den korktukları için kendilerinin güvenliğini HTŞ'nin sağladığını düşünüyorlar. Yani herhangi bir saldırı durumunda HTŞ bunları koruyor. Doğru, öyle bir durum söz konusuydu. Ve biz zaten hani Esed'den kaçtık, işte Rusya'dan kaçtık, İranlı milislerden kaçtık. O nedenle HTŞ'liler bizi koruyorlar. Onlara karşı bir güven vardı. Şimdi Türkiye diyordu ki biz güvenli bölgeyi kurarsak 450 kilometre diyelim, 30 kilometre derinlik, 450 kilometre uzunluğunda. Bu İdlib'de yaşayan kişiler kendi vatanları olan Suriye'nin kuzeyine yerleşebilirler. Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koruması altında olacağı için ve Suriye Milli Ordusu da güçleneceği için İdlib'de HTŞ'nin etkisi azalacaktır. Yani böylece onlarsız da olabileceğine halk inanacak. Tabii bir de bu siyasi barış sürecine geçiş. Çünkü bu ayın sonunda Anayasa Komitesi çalışmaya başlaması lazım Cenevre'de. Eğer çalışmaya başlamazsa o da büyük bir sıkıntı. Rusya bundan da endişe ediyor. Böyle bir krizin hani sekteye uğratmasını. Siyasi barış sürecine geçince tüm etkenlerden silahlar toplanacak. HTŞ'den de silahlar toplanması gerekiyor ki orada işte HTŞ eğer bir kriz çıkarırsa Türkiye ile bu güvenli bölgede güç bulan Suriye Milli Ordusu'nun HTŞ'yi etkisiz hale getirmesi daha kolay olacak. Bunun üzerine Rusya ile aslında çalışılabiliyor. Bir diğer unsur ise bu 22 Ekim'deki görüşmede Rusya her zaman için Suriye rejimiyle Türkiye'nin aynı masada etrafında konuşmasını istiyor. Bir de tabii Adana mutabakatını gündeme getiriyor Rusya. İşte Adana mutabakatında 5 en fazla 6 kilometre sınırdan içeriye kadar girme hakkı var Türkiye'nin. Şimdi 6 kilometre dile getiriyor ama zaten bu 5-6 kilometreyi Amerika Birleşik Devletleri de teklif etmişti bize ilk zamanında. Hani 5 kilometre girebilirsiniz diye. Yani Türkiye'nin şu anda Rusya'nın etmiş olduğu bu Adana mutabakat teklifini kabul etmesi mümkün gözükmüyor. Olabilir. Yani Suriye rejimiyle bir görüşme olabilir. Yani olsa da bir sıkıntı olmaz bence. Çünkü artık hani siyasi sürece doğru gidiyoruz. Bunlar mümkün olabilir. Ama Adana mutabakatı 1998 haliyle yürürlüğe giremez. Niye? Çünkü terör örgütü artık 5 kilometrede değil. Terör örgütü 100 kilometre ötede artık. Yani Rakka'da, Rakka'nın da ötesinde Amerika Birleşik Devletleri bunları istediği zaman aktif bir güç olarak kullanabiliyor. Kullanıyor da. Bir de Baba Esed döneminde biliyorsunuz Abdullah Öcalan terörist başı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de 5-6 kilometre sınırda değillerdi ki bunlar. Ta Beka Vadisi'nde Lübnan sınırında yani yüzlerce kilometre ötede Suriye rejimi bunları eğitmişti, bunlara bakmıştı. Yani Adana mutabakatı güncellenecekse de tüm Suriye'yi kapsayacak şekilde. Yani eğer Suriye rejimi bir daha terör örgütüyle birlikte olur, terör örgütüne alan açarsa, bu sadece PKK için geçerli değil. Orada işte başka Türkiye'ye karşı olan Hatay saldırısını yapan başka terör unsurlar da var. Her yerde harekat yapma, bombalama, mücadele etme hakkına da sahip olması lazım. Zannedersem 22 Ekim'de bu Adana mutabakatının içeriğiyle ilgili Rusya'ya Türkiye'de düşüncelerini söyleyecek, dile getirecek. Onun dışında burada Membiç hattında ya da Kamışlı'da yani Suriye rejiminin ve Rusya'nın olduğu bölgede ikili üçlü organizasyonlar olabilir. Eğer Suriye rejimi PKK terör örgütüyle bağlantısını keserse ki görüyoruz ki kesmiyor. Yani hemen bir açık bulduğu zaman Türkiye'nin hemen bir zor durumda ya da bir harekatla uğraştığını bulduğu zaman koşarak PKK'ya sarılıyor Suriyeli. Demek ki o eski hayallerinden, fantazilerinden hala vazgeçmiş değil. Hani bu haliyle Türkiye'nin Esed'le de çok fazla konuşacak bir şeyi olmuyor. Yani terör örgütünü korumaya, onlarla birlikte mücadele etmeye devam ettiği için Esed rejimi de eski alışkanlıklarından vazgeçmemiş gibi gözüküyor. O zaman burada Kamışlı ya da Membiç hattında şöyle bir şey olabilir. Yani Rusya'nın koordinatörlüğünde ya da arabuluculuğunda Suriye rejimiyle Türkiye arasında ortak bir yönetim olabilir mi diye düşünüyor Rusya. Ama bu eğer Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmasaydı bunun olma ihtimali yüksekti. Ama şu anki durum için Türkiye ABD ile anlaştığı için ben şahsen Suriye rejimiyle Türkiye'nin artık hani masada konuşacak bir şey kalmadı. Yani Suriye rejimi bu şansı kaybetti diyebiliriz. Yani evet. Biz harekata başladığımızda ABD elinden geldiğince Türkiye'ye yaptırım, işte askeri yaptırım, saldırılar yürürken Suriye rejimi de PKK'nın yanında olduğu için onlarla birlikte hareket ettiği için hani bu şansı kaybetti. Bakın gördüğünüz gibi büyük devletler diplomasi ve stratejiyi kullanarak hepinizi yolda bıraktı. PKK'yı yolda bıraktı, Suriye rejimini yolda bıraktı. Ama tekrardan Türkiye ile anlaşarak aslında oradaki farklı aktörlere çok büyük bir tabiri caizse gol atmış oldu. Bu yeni süreçte sanki Türkiye'nin Suriye rejimiyle elinde konuşabileceği bir etken kalmadı. Rusya ile olabilir. Rusya ile olması aslında bizim için dezavantaj değil. Neden? Çünkü bizim Rusya ile anlaşmamız zor değil. Yani bölgede birçok çıkarımız var bizim. Doğu Akdeniz'de çıkarımız var, Karadeniz'de çıkarımız var. İşte Türk akımı başkaları izin vermedi, kimse izin vermedi, biz izin veriyoruz. Aslan ruhu dediğimiz işte Suriye'de siyasi barış sürecini eğer tamamlamak istiyorsa Rusya, Türkiye'ye ihtiyacı var. İdlib'de Türkiye'ye ihtiyacı var. Hani bu anlamda Türkiye'yi zorlayacak, kendince strateji manevra yapmaya kalkarsa eğer Rusya, gerçekten Türkiye'yi artık bütünüyle Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapmaya itecektir. Bu Rusya açısından da çok büyük bir yıkım olabilir. O anlamda ben 22 Ekim'deki toplantıdan bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Türkiye Membiç'ten başlayarak Irak sınırına kadar M4 karayolu sınır olmak üzere bir güvenlik hat kuracak ve buraya 2 milyon mülteciyi yerleştirecek yaklaşık. Ancak M4 karayolunun ötesinde PKK-PYD'den Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ya da oradaki sivillere bir saldırı girişimi olursa Türkiye buna da cevap verme hakkına sahip olacaktır Aziz Türkler.
Peki bir de önümüzdeki ay yapılacak Amerika ziyareti var. Evet. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani bu anlamda Amerika ziyaretine kadar bu güvenli bölgenin tamamıyla kurulmuş olması lazım. Bu güvenli bölge 13 Kasım'a kadar kurulabilirse Türkiye açısından o bölgeye yerleştirilecek mülteciler konusunda bir çalışma olabilir. Yani gündem bölgeye yerleştirecek mültecilerin finansmanı, Amerika'nın nasıl bir rol oynayacağı ve ABD'nin uluslararası örgütleri, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası örgütleri nasıl harekete geçireceği ile ilgili bir durum olabilir. Bir de ekonomik anlamda yani serbest ticaret anlaşmasının imzalanması Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri ile 100 milyar dolarlık bir anlaşma. Bu da oldukça büyük bir kazanç olabilir Türkiye için. Askeri anlamda bakacak olursak ben F-35'lere geri dönüş başta olmak üzere Türkiye'nin Patriot satın alması ya da Amerika Birleşik Devletleri Patriot satmak için 13 Kasım'da bir yol ya da bir bahane bulmaya çalışacaktır. Bir de F-35'lerle ilgili bir yol haritası deneyecek. Çünkü dikkat ederseniz F-35'lerden çıkardık dediler ama bir türlü adım atmadılar. Yani hala Türkiye parça üretmeye devam ediyor F-35'lere. Bundan da vazgeçmiyorlar.
Peki bakalım önümüzdeki süreçte yaşanacak olan gelişmeleri değerlendireceğiz. Hep birlikte takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Bu haftayı da bitirdik. Önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren yeni günde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
Yeni gün.